Ayrım 3.
1. bölüm makaleler. Bay bay Türkçe. Osmanlıca, Öztürkçe derken İngiliz atını alan Üsküdar'ı geçti. 1995. Herhalde bizim kadar çabuk ve sık istakozun kabuk değiştirmesi gibi dil değiştiren bir millet olmamıştır. Neredeyse bir nesil içinde Osmanlıcadan Öztürkçe'ye, oradan Anglomanca diye tabir edeceğim yeni garip dile geçtik. Bu sonuncusu inanılmaz bir hızla gerçekleşti. Aslında pek de şaşılacak bir hızla değil. Kendiliğinden safiyane olmuş bir şey değil. Birazdan aşağıda belirteceğim gibi yakın tarihte başka bir iki misali de var. Gayet iyi tasarlanmış, uygulamaya geçirilmiş bir planın sonuncusu bu. Ama iş daha tam bitmedi. Devamı var. Muamma gibi konuşur oldum, açıklayayım. Osmanlıca hakkında. Türkler 8. yüzyılın sonunda İslam medeniyetine büyük, köklü bir Asya kültürü katkısını beraberlerinde getirerek girdiler. Okumuş, yazmış üst tabakanın diline bol miktarda Arapça, Farsça girmesi birkaç yüzyıl sürdü. İbn Sina, Farabi gibi bilginler bilim dili olarak Arapçayı kullandılar. Bunda şaşılacak bir şey yok. Unutmayalım ki Avrupa milletleri 18. yüzyıla kadar Latinceyi bilim dili olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Rönesans'la birlikte İtalyanların 13. yüzyılda edebiyat dili olarak Latince yerine İtalyancayı kullanmaya başlamalarına rağmen, dipnot, Nusret Haşim Sinanoğlu kitabına bakınız, Dante ve Divine Commedia, Devlet Matbaası İstanbul 1934. Gerçi Arapçalığı, Farsçalığı Türkçe'ye sonradan Osmanlıca denmiş ama bunda da bir tuhaflık var. Şimdi dil bilimci ve tarihçi uzmanlarımıza soruyorum. Bu Osmanlıca lafı ne zaman ve nerede çıkmıştır? Yoksa 19. yüzyılda mı? Neden derseniz Anadolu Selçuklu Devleti adeta devletin resmi dilini bile Farsça etmişti. Bu Fars merakı o kadar ileri gitmişti ki Anadolu Selçuklu sultanları İslamiyet'ten değil Fars efsanelerinden isimlerini alıyorlardı. Kekubat, Kekavus gibi. Anadolu beylikleri zamanında Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe için yaptıkları iyi bilinir ve Osmanlıların ilk dönemlerinde Türkçe yeniden devletin dili olmuştur. Okur yazar takımının dilinde Arapça Farsça kökenli sözcük yoğunluğunun artışı 20. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Sonuna doğru Türk aydınları yeni kavramlar için gereken yeni terimleri Arapça, Farsça dil kullananlara göre dillerdeki köklerden kendileri türetmişlerdir. O kadar ki o özellikle bilimsel ve teknik terimlerin bir kısmı bugün Arapça'da, Farsça'da yoktur. Bir kısmını ise Araplar öğrenmiş kullanmaktadırlar. Bu konunun inceliklerini uzmanlarımıza bırakalım, bizden sadece hatırlatması. Burada ilginç bir nokta aklımıza geliyor. Şimdi bizimkilerin türettiği bu Arapça, Farsça kökenli bilimsel terimlere acaba uydurmaca diyecekler çıkar mı? Yeni bilimsel ve teknik kavramlara karşılık terimleri kimler ve nasıl türetir? Her dilde bilimin ve tekniğin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni terimler türetmek icap eder. Bu türetmeyi genellikle dilciler değil, o bilimsel ya da teknik konuyu icat eden bilim adamı yapar. Neden mi? Elbet buluşunu ilk kez yazar veya anlatırken yeni kavramların adını kendisi koyması gerekir de ondan. O konu başka bir dilde icat edilmişse de yeni konuyu ilk kez ülkesine getiren, tanıtan, uygulayan, daha da geliştiren bilim adamına bu getirdiği yeni kavramların adını kendi dilinde koymak sorumluluğu düşer. Onun için bilimin ön saflarında vuruşan, dünya bilim meydanında güreş tutması gereken bilim adamının gereken yabancı dil veya diller kadar kendi dilinin yapısını, sözcük, terim türetme kurallarını çok iyi bilmesi icap eder. Bu kendini bilen epeyce ilerlemiş her ülkede böyledir. Ha, ya o bilimci kendi dilini bilmez, ülkesinin dilini sevmez ve hatta bazı eski veya yeni usul sömürgelerde görülen sömürgeleşmiş, aşağılık duygusuna kapılmış kafayla kendi dilini, kültürünü küçümserse İşte o zaman bir bilim artı gönül adamında olması gereken sorumluluğu hissetmez. Hatta adeta düşmanca bir tavırla yabancı kelimeleri kullanmakla övünür. Büyüklük taslar, halkının dilini parçam parça ederken hiç yüreği sızlamaz. Şimdi izin verirseniz başka bazı dillerde bilimsel ve teknik terimleri bilimci ve araştırmacılar nasıl türetiyor ona bakalım. Latin dillerine karşı Almanca ve Roma'nın Keltlerle mücadelesi. Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Latince kökenlidir. Bunlara Latin dilleri de denir. Dolayısıyla bu dillerde terimler genellikle Latince kurallarına göre bazen de eski Yunan, Grek köklerinden türetilir. Latince'de kelime türetme yeteneği mevcuttur. Almanca konuşan ülkelerin dili, o da Latin gibi bir Hint-Avrupa ana öbeğinden olmakla beraber çok farklılaşmış bir alt öbek, Cermen türündendir. Almanca'da da yeni terim sözcük türetme yetenekleri kalmıştır. Almanlar tarafından icat edilmiş olsun olmasın, terimleri genellikle Latin dillerindekilere hiç benzemez. Latin kökenli dilleri olan ülkeler, Roma İmparatorluğu'nun en geniş döneminde o sınırlar içine fütuhatla dahil edilmiş Gol, İberya gibi ve benzeri ülkelerdir. Oraların dili Roma egemenliğinden önce Latince gibi değildi. Çoğu Kelt kavimlerinin Celtic, Keltik, Gol, Gaelic, Galata şeklinde telaffuz edilmiş olan çok yakın akraba kavimlerin dilini konuşuyordu. Gerçi sonradan Avrupa kendini Roma ve Yunan medeniyetinin devamı gibi görmek istemiş ve kendini 19. yüzyılda sömürgelerine öyle tanıtmışsa da Avrupa'nın kökenini ve hatta bugünkü davranışlarının temelini oluşturan bu Kelt kavimleridir. Bugün hala birçok tanınmış Avrupa kentinin ismi Keltçeden gelmektedir. Örneğin Leipzig, Liege, Lyon, Kelt tanrısı Luke'dan geliyormuş. Milano bile İtalyanca'dan değil, Keltçe Milanumus'tan geliyor. Julius Caesar'a kadar Keltler Romalılara çok çektirmişler. Bu yabani kavimler yüzlerine mor boyalar sürülü, sarı saçları kireç sürülerek havaya dikleştirilmiş halde vahşi çığlıklarla saldırır, başlangıçta Romalıları çok ürkütürlermiş. Roma daha küçükken Romalılar bunlarla uğraşa uğraşa bilenmişler, askeri yöntemler geliştirmişler. Gene de birkaç yüzyıl sonra Sezar'a gelindiğinde Keltlerle devamlı uğraşmaları gerekiyormuş. Bunun üzerine ne yapsak da bu dertten uzun vadeli bir şekilde kurtulup rahat etsek diye düşünmüşler. Üç şıkkı tartışmışlar. 1. Bunların hepsini katliamdan geçirsek buna kolumuzun kuvveti yetmez. O zaman atom bombası yok ya. 2. Tüm ülkelerini istila etsek, devamlı askeri baskı altında tutsak, buna da ne askerimiz ne paramız yetişirir. O halde, 3. Bunları Latinleştirelim. Yani kültürlerini, törelerini, bunun içinde dillerini unutturalım. Ve öyle yapmışlar. İş bitmiş, Roma İmparatorluğu'nun büyümesi tabii sınırına ulaşması, Cermen kavimlerini içine alamadı. Onun için Almanca Latinleşmeden Cermen dili olarak kaldı. Sonunda o Cermen kavimleri Batı Roma İmparatorluğu'nun 416 yılında defterini dürdüler. İşlerini biliyorsunuz. Uzak atalarımızdan Hunlar kolaylaştırdı ama o da ayrı bir hikaye. İngilizce neyin nesidir? İngilizce ve Amerikanca'da terim türetme. Gelelim İngilizce sonra Amerikanca'da nasıl bilimsel terim türetildiğine. Şimdi bu aslan İngilizce bir kere çok yeni dildir. Mazisi 500 seneyi pek geçmez. Halbuki mesela Türkçenin, Çincenin en az birer 10 bin senesi var. Bu 10 bini nereden çıkardım çok merak eden olursa söylerim. 1066'da İngiltere, Fransa'dan gelen Normanların istilasına uğradığında Anglo-Sakson yerliler ormanlarda sırık ve otlardan yapılmış kulübelerde oturuyorlardı. Kendi nehirlerinin bir kıyısından öbür kıyısına dosdoğru geçecek kadar bile denizcilikleri yoktu. Kasaba ve köyleri arasındaki başlıca yolları hala 100 sene önce Romalıların yaptığı yollardı. Yerli ahalinin kökeni Keltlerle Viking, Norse Nordic ve Cermen soyundan Engel ve Sakson karışımıydı. Tabii bu İngiltere dediğimiz bölge Britanya adasının güneydoğusunda onun küçük bir kısmını oluşturuyordu. Bölgenin kuzeyinde, batısında ve de yandaki Erin adasında Romalılardan kaçtıkları için Latinleşmemiş, Keltçe dillerini korumuş son Keltler yani İskoçlar, Welşler, İrlandalılar bulunuyordu. Britanya'nın bu durumu bugüne kadar sürmüştür. O son Keltlere sorarsanız İngilizlerle hesapları daha bitmemiştir. Her biri bugün İngilizlerin süregelen çeşitli baskı ve oyunlarına rağmen dillerini, kimliklerini korumaya çalışmaktadırlar. Roma'nın eyaleti oldukları birkaç yüzyıl içinde İngilizler tam Latinleşmemiş ama dillerine büyük ölçüde Latince karışmıştı. Norman istilasından az önce üst tabaka Fransızca konuşmaya merak sarmış, bazı krallarını Normanlar tayin eder olmuştu. Norman istilasından sonra yapı iyice değişti. Dil bu sefer de iyice Fransızca ile karıştı. Bugünün İngiliz üst tabaka ve asilzadeleri bence daha çok Norman, hala yabaniliğini sürdüren alt tabaka Cognan takımı da eski yerlilerin devamıdır. Sınıf farkı sürmektedir. Amerika'ya da başka kılıflar altında yansımıştır. Sonuç olarak bugünkü haline 4-5 yüzyıl önce gelmeye başlayan İngilizce, 5 kadar dilin rastgele ve kuralsız karışımından oluşmuş, bu dillerin hiçbiri dilin ana kurallar iskeleti diyebileceğimiz temel yapısını sağlar konumda kalamamıştır. Dolayısıyla İngilizce'de belli kurallara göre yeni terim türetme yeteneği hemen hemen yoktur. Buna karşılık Türkçe binlerce yıldır matematiksel yapısını, sözcük türetme yetenek ve kurallarını aynen korumuştur. Türkçenin bu olağanüstü yapısı Osmanlıca'daki Arapça, Farsça alıntılara rağmen hakim yapı olarak kalmış, onun içindir ki 20 yıl içinde tekrar öz ve halk Türkçesine dönmek mümkün ve kolay olmuştur. Türkçe'ye Arapça, Farsça karışması İslami bir bütün olarak görme geleneğinden ve Türklerin kendi hevesleriyle olmuştur. Bu seferki İngilizce etkisi ise kendiliğinden olmamış, 40 yıl önce, daha da belirgini 1953'te, Türk milli eğitimine İngiliz ve Amerikan gizli teşkilatlarının el atması ve Türk okullarında eğitim dilinin İngilizce yapılması, yani birçok derslerin Türk hoca tarafından Türk öğrencisine İngilizce olarak anlatılmasının zorunlu kılınması hainliği ve garabetiyle meydana gelmiştir. Bu en büyük, en sinsi ve en tehlikeli sömürgeleştirme oyunu halen son sürat ve hızlanarak devam etmektedir. İngilizce ve onun sulandırılmış olan Amerikanca da niye yeni terim türetmek yeteneğinin kalmamış olduğunu az önce belirttik. Peki, o halde son yüzyılda birçok yeni bilim ve teknik kavram yaratmış olan bu milletler, bulduklarına nasıl İngilizce karşılıklar buldular? İngiltere'nin Roma eyaleti oldukları devirde İngilizceye bol miktarda Latince karıştığını söylemiştik. Buna İngilizleri sömürgecilik döneminde bir de kendilerini Roma Yunan medeniyetinin varisi gibi görme hüsnü kuruntusuna ekleyin. İşte o zaman 18-19. Yüzyıl bilimcilerinin hele daha pek netleşmemiş kavramlara Latince ve eski Yunanca'dan türetilmiş adlar takarak bir allemeyi cihanlık taslamak eğilimi de olunca büyük Latince eski Yunan lafları etmenin nedeni daha iyi anlaşılır sanırım. Ama gene de önemli bir etken İngilizce'de yeni terim türetme yeteneğinin bulunmayışıdır. İngiliz bilim adamları Latince eski Yunanca'dan yeni terim türetebiliyorlardı. Çünkü daha liselerinde Latince ve eski Yunanca zorunlu dersler olarak herkese öğretiliyordu. Amerikan okullarında da önceleri bu böyleydi. Gel gelelim 1960'lardan sonra Amerika önce yavaştan şimdi ise hızlı hızlı çökme yoluna girdikçe okullarından mecburen Latince ve Yunanca dersleri kaldırıldı. Mecburen diyoruz çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde orta ve lise düzeyi eğitiminde büyük bir bunalım yaşanmaktadır. Değil Latince, %90 halk okullarında dosdoğru İngilizce yazmak ve okumak bile öğretilememiştir. 1-2 yıl önceki New York Times gazetesi araştırma makalesine göre Amerikan liselerini bitiren Amerikalı gençlerin %60'ı... her kelimenin baş harflerini birleştirerek yeni sözcük icat etmeye başladılar. Mesela bilgisayarlarda biliyorsunuz ana belleğe RAM diyorlar. Bunu türetmek için Random Access Memory lafından baş harfleri almışlar. Şimdi şu işe bakın. Hiç bilmeyen gariban bir Türk'e bellek deseniz, bellemekle hafızayla ilgili bir laf ettiğinizi en azından tahmin eder. Halbuki kara cahil bir Amerikalı veya İngiliz'e RAM deseniz koyunun erkeğinden bahsediyorsunuz sanır. Diye bilimciler böyle baş harflerden yapılmış işte hakiki uydurukça sözcüklere akronim diyorlar. Gene bu batılı bilginlere göre bir dilde bunların başlamasını o dilin tam yozlaşıp gücünün kalmadığını yoruyorlar. Üst sınıfla halk arasında bir uçurumun gitgide büyümesine katkısı da caba. Çok şükür ki bu ifade bilimsel değil ama bilimcinin bizce gerekli bilim artı gönül adamı tanımına uygun değil mi? Türkçe bu yozlaşmaya gereği olmayan, türetme yeteneği matematikçilere parmak ısırtacak düzeyde bilimcisini de halkını da kafaca ve gönülce birleştirebilecek nitelikte nadir bir dildir. Yeter ki 40 sene önce başlamış olan haçlı kafalı batılı misyoner sömürgecilerin büyük oyununa kurban gitmesin. Türkçe'de yeni kavramlara karşılıklar, dilinin özelliklerini iyi öğrenmişlerse kolayca bulunur. Tabii dilini bilimiyle, fenniyle, edebiyatıyla iyi öğrenmek, onu iyice bilmek, ona eşsiz yetenek ve inceliklerine aşık olmak bahtiyarlığına ermek içinse her konuda eğitimini Türkçe olarak görmüş olmak gerekir. En az bir başka dili öğrenmenin de hem bilim için hem karşılaştırma sonucu kendi dilini de daha iyi idrak etmek açısından faydası vardır. Her düzgün ülkede olduğu gibi yabancı dil mesleğine yardımcı olacak kadar ayrıca yabancı dil dersinde öğrenilir. Yok eğer bizdeki gibi batılı sessiz oyunlar sonucu eğitim dili resmi dil veya ana dilden olmazsa o kişi değil Türkçe terimler türetmek, konuşurken, yazarken aklına mevcut Türkçe sözcükler bile gelmez. Hala tam iyice anlamadığı yarım yamalak İngilizce laflar söyleyiverir. Hele bir de öyle bir garip eğitim düzeniyle içine sokulan aşağılık duygusunu önleyememişse, telafi kabiliğinden bu çirkin İngilizce bozması lafları kullanmakla da böbürlenir. İşte bu yabancı tuzağının sonunda bir nesil içinde Anglo-Manlıca dediğim yani İngilizlerin güvercin İngilizcesi dediği İngilizce yani 250 kelimelik Tarzanca dil ortaya çıkar. Ama iş bununla da bitmemiştir. Romalıların Keltleri nasıl yok ettiklerini hatırlayalım. Milli kimlik Amerika'nın son yıllarda bize yutturmaya çalıştığı gibi bir ırk meselesi katiyen değildir. Bir gelenek, görenek, kültür ve töre ve özellikle bir gönül ve onu gemiyi yüzdüren su gibi batmadan üstünde tutan dil meselesidir. Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider. Anadolu, böyle yok olmuş kavimlerin binlerce yıl sonra kazılarda bulunan çanak çömlek kırıntılarıyla doludur. İngilizlerin İrlandalılara yaptığı. İngiltere'nin batısındaki Erin Adası'na sığınıp yaşamını kimlikleri içinde sürdürebilen son Keltler İrlandalılar olmuştu. Bir de kuzeyde İskoçlar, yanda Welshler. Roma bittikten sonra Erin Keltleri 500 yıllarından itibaren 1000 yıl kadar büyük bir medeniyet kurdular. İrlanda'nın batısındaki Atlas ummanıyla devamlı çarpışan Sarp kayalıklar üzerinde kurdukları manastırlarda Erin keşişleri yazdılar, çizdiler, eski el yazması kitapları yenileyerek Roma öncesi bilgileri de yaşattılar. Bu ara Roma sonrası Avrupa tam bir karanlığa, orta çağın vebalı, kara cadılı hurafelerine bürünmüştü. Erin keşişleri Latince bildikleri gibi toplumda büyük itibarla önemli bir yer tutan Erin şairleriyle birlikte ana dilleri Geyliki, Keltçeyi geliştiriyorlardı. Toplumdaki eğitimden çeşitli okullardan şair sınıfı sorumluydu. Bakınız İrlanda dilinin başına gelenler. 1. Daniel Corkery, The Fortunes of the Irish Language, Mercier Press, Cork, 1954-1968. 2. Birgit Bramsba, Homage to Ireland, Aspects of Culture and Language, Uppsala, 1990. Tüm okullarındaki eğitim dili Gaelic'ti. Keşişler zaman zaman kıta Avrupa'sına geçiyor, oradaki manastırlara biraz medeniyet aktarmaya çalışıyorlardı. 500-800 yılları. 15. yüzyıldan itibaren İngilizler defalarca Erin'e tecavüz ettiler. Sonunda İrlanda'yı kendi eyaletleri yaptılar. İlk işlerinden biri şair sınıfını toplayıp katletmek oldu. Daha sonra bütün coğrafi isimleri Gaelic dilinden İngilizceye çevirdiler. Bakınız, Brian Friel, Tercümeler, Translations adlı sahne oyunu. Bütün bu uğraşlarına rağmen İngilizler 1890'a gelindiğinde İrlandalıları bir türlü kendi kimliklerinden, kültürlerinden, bağımsızlık özlemlerinden vazgeçirememişlerdi. İsyanlar gırla gidiyordu. Onun üzerine İngilizler Romalılar gibi düşündüler. Bunların Gaelic dillerini unutturalım, o zaman iş biter dediler. Derhal bir milli eğitim kurulu oluşturdular. Kurulda İngiliz sömürge eyalet yöneticileri, bir de onların İrlandalı yardakçıları vardı. Kurul bir karar aldı. Yarından tezi yok, ilk, orta, lise, evrenkent yani üniversite, tüm okullardaki hepsindeki dersler Gaelic dilinde olmaktaydı o zaman. Eğitim dili bundan böyle İngilizce olacaktır, dediler. Öyle de oldu. Bir nesil sonra, o zamana dek İrlanda halkının %90'ından fazlası Gaelic konuşurken, Gaelic bilenlerin sayısı %30'a düştü. Bu %30'da dağdaki çobanlar, kentteki hamallar. Fakat iş bitmeyecekti. Çünkü ciğeri yananlar dillerine, şiirlerine, töresine aşık olmuşlar, haysiyetli kişiler tükenmemişti. İşte öyle bir takım eğitimciler, doktorlar, yazar çizerler bir araya geldiler. Gaelic Birliği, Konrahna Galge diye bir dernek kurdular. Şehrin çeşitli semtlerinde yetişkinlere ana dinleri Gaelic'i yeniden öğretmek için dershaneler açtılar. Millet yorgun argın işinden çıkıp bu kurslara gidip dilini öğrenmeye başladı. Bu etkinliklerin oluşturduğu bilinçlenmeyle bugün bile bitmemiş çatışmalardan sonra bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Yeni devletin resmi dili Gaelic oldu. Avrupa Birliği'ndeki sessiz dil kavgası. Bugün Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde dil egemenliği kavgası pek göze batmamaya çalışarak özellikle İngilizce, Fransızca, Almanca arasında sürmektedir. İki Dünya Harbi sonrası baş gösteren İngiliz, sonra Amerikan etkisi bu ülkeler zayıfladıkça azalmakta, irili ufaklı birçok dilin önemi artmakta, herkes kendi diline verdiği önemi arttırmaktadır. Yabancı dil öğrenme yöntemlerinin gelişmiş olması, dilden dile çevirilerin bilgisayarlarca yapılmaya başlanması, insanlığın rengarenk zenginliği olan çeşitli dillerin yaşayıp serpilmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu, kendi dilini bırakıp da yabancı dilde dersleri vermek şeklindeki yabancı dil öğrenmek yöntemi birkaç sömürgeden başka hiçbir ülkede yoktur. Öyleyse diyoruz, ya biz dünyanın en akıllı milletiyiz de böyle dehşet bir yabancı dil öğrenme yöntemi keşfettik, ya da resmen sömürgede olmadığımıza göre dünyanın en aldatılmış milletiyiz. Hüküm sizden. Şimdi bilim, teknik, dil konusunda Japonlar ne yapmış ona bakıp bu önemli misalden sonra ana konumuz Osmanlıca, Öztürkçe, Anglomanlıca karmaşasına döneceğiz. Japonlar o çetrefil yazılarıyla ne yaptı? Japon Meiji Tanzimatı bizimkinden 30 yıl sonra 1868'de başladı. Biz nereye vardık, onlar nereye? İşte meydanda. Japonlar daha başında Batı tekniği, Japon ruhu sözünü kendilerine düstur edindiler. Gerçi bizde de Ziya Gökalp, sonra Atatürk, Türk harsı içinde çağdaşlaşmak dediler ama kendilerinden önce ve sonra böyle bir uygulama hemen hemen olmadı. 1868'den itibaren bütün eğitim Japonca olarak büyük bir hassasiyetle tutuldu. Bilim ve teknik terimleri hep Japoncadan türetildi. Bugün Japonca'da atom, molekül, elektrik gibi terimler bile tam Japoncadır. Bakınız, Oktay Sinanoğlu, Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, Ankara 1978. Japonca'nın bir Ural Altay dili olduğu, dolayısıyla Türkçe ile akrabalığı ayrıntılı bir şekilde 1975'te ispatlanmış, ondan sonra bu akrabalık Japonya'da ve Türkiye'de de bilinmiştir. Bakınız 1975 ve sonrası Oktay Sinanoğlu'nun Japonya ve Türkiye'deki yazıları, özellikle Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Haziran 1983, sayfa 121-130. 800 yılından sonra Çince'den Uygur tarzı Burhaniliğin, Budizm, Japonya'ya gelmesiyle birlikte Japonca'ya bol miktarda Çince sözcük girmiş ama Japonca'nın Türkçe'ye benzer yapısı hakim kalmıştır. Japonca'nın dünya üzerindeki önemi artmaktadır. Bugün Batı ülkelerinde birçok uluslararası ortamda İngilizce, Fransızca, Almanca, bazen İspanyolca veya İtalyanca ile birlikte Japonca'ya sık sık rastlanmaktadır. Ya biz? Peki biz ne yaptık? Osmanlı dönemi aydınlarının nasıl bilimsel ve teknik terimler türettiğinden yukarıda bahsetmiştik. Türkçülük akımlarından sonra doğan Cumhuriyet'teki dildeki Arapça, Farsça sözcükler fazlalığı temizlendi. Batı'dan yeni gelen kavramlara gerekli karşılıkların Türkçeden türetilmeleri doğaldı. Zaten yazının değişmesi, Arapça ve Farsçanın öğretilmemesi, İslam aleminden sıyrılıp Atatürk'ten sonra çağdaşlaşma emelinin Avrupalı olma özentisine dönüşmesiyle eski Türkçe, Osmanlıca yerine böyle dedim, bilen de pek az kalmıştı. Atatürk bilim dilinin Türkçe, tüm derslerinin her düzey okulda Türkçe olmasına büyük özen göstermiş, o kadar ki 1934'te oturup bir geometri kitabı yazmış. Bugün kullandığımız üçgen gibi terimleri kendi türetmişti. Yabancı dilli misyoner okullarına özenilmesin diye de Türk Eğitim Derneği'ni, onun özel okulu TED Yenişehir Lisesi'ni kurmuştu. Ben bu okulda yetiştim. Yabancı dil öğretilmesine önem veriliyor ama bu her akıllı ülkede olduğu gibi takviyeli yabancı dil derslerinde yapılıyordu. Bütün fen, edebiyat, felsefe ve benzeri dersler tam Türkçeydi. İşte bu gayeyle kurulan böyle ve başarılı bir okula İngiliz-Amerikan çengeli 1953'te atılıp dersler İngilizceye çevrildi. Okula Ankara Koleji dendi. O zamana dek yurtta böyle bir misyoner tipi Türk okulu yoktu. Kolej, Robert Kolej gibi misyoner okulu demekti. Sonra açılan bu İngiliz deliğinden kova gibi su girdi. Anadolu liseleri ve benzeri aldı yürüdü. Millete de yabancı dil öğrenmenin yolu buymuş gibi yutturuldu. Geleceğimizin teminatı Türkçe kalemizde bu gediği açmayı başaran Oxfordlu Mr. Browning'e de 20 yıl sonra İngiltere Kraliçesi madalya verdi. Törene katılanlar sanırım ufak bir okulda İngilizce dersi veren bir garip öğretmene koskoca kraliçe niye madalya verir diye sormadılar. Arkasından geldi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Toptan Amerikanca. O zamanlar hala bahane gerekiyordu. Dediler ki, efendim buraya Orta Doğu'dan yabancı öğrenciler gelecek, yani biz birkaç öğrenci için kendi dilimizi feda edeceğiz. Halbuki her ülkede yabancı öğrencilere eğitim verme fedakarlığı sağlanıyorsa, onların o ülkenin dilini öğrenmeleri şart koşulur. O ülkenin kültürünü seven taraftarlar yetiştirilir. Tabii denilen sadece kademeli fetihte kullanılan geçici bir bahane, bir alıştırmaydı. Nitekim sonra peş peşe gelen Boğaziçi, yani Bosphorus derken Bilkent, adı güzel ama şimdi de Koç ve benzeri için bahaneye artık lüzum görülmüyor. Çünkü kamuoyu artık yeterince uyuşturulmuştur. Bunun sonu çok değil bir iki nesil sonra Türkçe'ye bay bay demek olacaktır. Bu Türkçe'ye, Türk tarihine, Türk egemenliğine, Türk dünyasına, Müslüman ülkeler önderliği emellerine, Türk'ün dünya üzerindeki haysiyetine bay bay demektir. Beyler, Hawaii'den ibret alalım. Türkçe'yi, dolayısıyla Türk'ün geleceğini satanlar torunlarının miras yedi olarak refah içinde yaşayacaklarını zannedip sevinmesinler. Hawaii milletini Amerikan misyonerlerine satan yerli asilzade, hatta prenseslerin torunları bugün Hawaii'de hamallık yapıyor. Gidip görünüz. Batılı'da, hele Amerikalı ve İngiliz'de emlak merakı çoktur. Bir fırsat buldu mu kimseye bırakmaz. İngiliz atını alan Üsküdar'ı geçti. 155 yıllık İslami dönemde bazı Arapça, Farsça kökenli sözcükler veya bunların Türkçe'ye uyarlanmış şekillerinin Türkçe halk diline kadar geçmiş ve Türkçe'ye mal olmuş olması olağandır. Ayrıca böyle bir takım sözcükler geniş bir Avrasya alanına yayılmış, diğer Türk boylarının da dillerine mal olmuştur. Böyle ortak sözcükleri Kazak, Azeri, Tatar, Başkır, Özbek, Karaçay, Çeçen, Uygur, Türk dilleri de kullanıyor. Kelime, laf, tabiat, sohbet, rahmet de Türkçedir. Sözcük, söz, dua, söyleşi de Türkçe. Üstelik unutmayalım ki İbn Sina, Gazali gibi büyük ve batıya bilimi öğretmiş olan gerçek alimlere göre gerçek bilim bol bol çekiyor. Sanayide ilerlemiş, madden zenginleşmiş olmalarına rağmen Batı'nın insanları ve toplumları huzursuzluk, mutsuzluk içindedirler. Sözün kısası, Osmanlıcadır diye hikmet, rahmet gibi sözcükleri atmak çok şey kaybetmemize yol açar. Halbuki biz kendi insanlık hasletlerimizi korumakla kalmayıp bu zavallı Batı'ya da onları öğretmeliyiz. Hele Türk dilinin unutturulup ulusumuzun Angolalaştırılması oyununa kurban gidersek, gençlerimiz yabancı dilde, misyoner tipi okullarda yetişmeye devam ederse, gönül gibi sözcüklerle birlikte gönlümüzde gider. Öte yandan, Türkçenin kurallarına uygun olarak dikkatle türetilen, güzel, yeni terimlere Türkçe yerine öz Türkçe diyerek bir ayrım yapmak, hele hele bu terimlere uydurmaca demek büyük bir hatadır. Kaldı ki diğer Türk budunlarıyla dil birliğimizi bozuyor diye Türkçe terimlere karşı çıkanlar herhalde çoğu kez yanılmışlardır. O yeni terimlerin birçoğuna ya da benzerine Kazak, Özbek gibi Türkçe lehçelerinde rastladım. 30-40 yıldır dil ve edebiyat üstadlarımız dil ve edebiyat dergilerinde kelime mi, sözcük mü gibi çatışmaları sürdürdüler. Halbuki Türkçenin karşısındaki asıl tehlike İngilizce ile eğitimin gitgide hızlandırdığı İngilizce istilasıydı. 1970'lerde Türk Dil Kurumu'nu bu konuda uyardım. Rahmetli ağabeyim dilci Samim Sinanoğlu ile birlikte bilim ve teknik terimlere Türkçe karşılıklar türetme işine ağırlık verilmesini önerdik. Bu konuda rahmetli Profesör Abdullah Kızılırmak ve Doktor Aydın Köksal gibi bilim ve Türk dili kahramanlarını şükranla analım. 1960'larda Abdullah Bey Ege'de Avrupa çapındaki rasathanesi ve öğrencileriyle gökbilim yaparken bir yandan da Türkçe Fen Dergisi'ni çıkarıyordu. Türk Dil Kurumu'yla gökbilim terimleri sözcüğünü yayınladı. Aydın Bey ise Türkiye'de ilk bilgi işlem merkezleri kurulurken arkadaşlarıyla yazılım, bilişim gibi güzel terimleri dilimize kazandırdı. Halen bilgisayar terimi yerleşmişken yabancı dille gördükleri eğitimin yarattığı bilinçsizlik ve sevgisizlikle computer diye yazanları ayıplamak gerekir. Haydi ayıplamayalım da kendilerini ikaz edelim. 1978'de 5 yıllık bir çalışmayla hazırladığım fiziksel kimya terimleri sözlüğü Türk Dil Kurumu'nca basıldı. Tabii önce Türk Dil Kurumu'nun dil bilimcileri tarafından da incelenmişti. O yıl sözlük hakkında çeşitli bilim ve teknik meslek kuruluşlarının toplantılar düzenlediğini, sözlük hakkında metiyeler yazıldığını sevinmemeye çalışarak öğrendim. Fakat kısa bir süre sonra kitap piyasadan garip bir şekilde kayboldu. Dileriz şimdiki Türk Dil Kurumu da bilim ve teknikte terimlerin Türkçenin ana kurallarıyla türetilmesi gereği üzerinde durur. Osmanlıcanın da öz Türkçenin de Türkçe olduğu ve uğraşılacak ana davanın Anglomanlıcayı bertaraf etmek olduğu hakkında birleştirici bir tutum alır. Düpedüz İngiliz istilası. 1930'lardan 1980'e kadar dilin sadeleştirilmesi, devletin, aydın kesimin dilinin halk diliyle daha da bütünleşmesi hareketi yaygınlaşmıştı. Ama son 5-10 yılda halk diline kadar geçmiş, iyice yerleşmeye başlamış Türkçe terimlerin yerine garip Anglo-Manyca sözlerin kullanılması adet oluveriyor. Şu örneklerde olduğu gibi. Vekiller heyeti, bakanlar kurulu, kabine. Mebus, milletvekili, parlamenter. Matbuat, basın yayın, medya. Muhaberat, iletişim, komünikasyon. İçtimai, toplumsal, sosyal. Kanuni, hukuki, yasal, legal. Meclis-i Mebusan, Millet Meclisi. Meclis, parlamento. Mesele, sorun, problem. Usul, yöntem, metot. Asgari, en az, minimum. Azami, en çok, maksimum. Seçenek, alternatif. Faaliyet, etkinlik, aktivite. Karmaşa, kaos. Müstemleke, sömürge, koloni. Mutabakat, konsensus, konsensus. Eşgüdüm, koordinasyon. Encümen, kurul, yar kurul, komite, komisyon. Kurultay, kongre. Müdür, yönetmen, direktör. Teşkilat, örgüt, organizasyon. Bazı Anglo-Manyca dediğim laflara da şaşıp kalıyorum. Ne İngilizceye anlamı tam benzer, ne Fransızcaya. Şimdi bir de düpedüz İngilizce laflar moda oldu. Az evvel hiç olmazsa imlalarını, söylenişlerini Türkçe'ye uyarlıyorduk. Şimdi aynen İngilizce yazılış ve telaffuzu kullanmakla kendilerine böbürlenme fırsatı çıkaranların sayısı artıyor. İşte bizim yabancı dille eğitim bu işe yarar. Başka bir şey değil. Bu gidişle bir iki nesile kalmaz, resmi dil zaten fiilen İngilizce ve Türkçe olmuşa benziyor, İngiliz sömürgelerindeki gibi İngilizce oluverir. Tabii uyanır engel olmazsak. Kuvvetle inanıyorum ki bu İngiliz oyunu mutlaka bozulacaktır. Çünkü Türkçe son birkaç bin yılda birkaç kez böyle saldırılara maruz kalmış ama kendini kurtarabilmiştir. Şimdi de Türkiye Türkçesi, İngiliz, Kazak, Kırgız, Tatar Türkçeleri, Rus, Güney Azerbaycan Türkçesi, İran Dil Kültür Soykırımı taarruzundan kendini kurtaracaktır. Yeniden Kurtuluş Savaşı nereden başlayalım? Dilimize olan son saldırının altında yabancı dille eğitim temel silah olarak yatar. Yapılacak çok şey var. Hemen yapılabilecekler 1. Kamuoyu yabancı dil yalnız böyle öğrenilir diye aldatılmıştır. Konunun vehametini kavrayanlar çevrelerindeki herkese, velilere, eğitimcilere, halka gerçeği anlatsınlar. Hazırlık sınıfı diye bir uygulamanın başka ülkelerde olmadığını, bunun büyük bir israf olduğunu duyursunlar. Hangi yabancı dillerin hangi mesleklerde faydalı olduğu, ne tarz öğrenilmesi gerektiği tespit edilsin. Mesela gezim, turizm rehberliği, konuk evi, otel yöneticiliği yapacak kişilerin İngilizce, fizik, matematik terimleri bilmeleri gerekmediği gibi, bilimcinin de sokak İngilizcesini bülbül gibi bilmesi değil, kendi mesleğini takip edecek kadar yabancı bilim dilini bilmesi yeterlidir. Asıl bilmesi gereken matematiktir. 3. İnsanlar yeni seçilen bakanlar ve benzeri yalnız yabancı dil bilmeleriyle methedilmemeli, matematik, bilgisayar, yazılım dilleri, iktisat, felsefe, Türk lehçeleri, mühendislik ve benzeri bilgi ve yetenekleri için övülmeli. 4. Hukukçularımız yabancı dille eğitimin anayasaya aykırı olduğu açısından eğitim resmi dilden olur, gereken mercileri uyarmalı, hatta toplu davalar açmalıdırlar. 5. Orta ve yüksek eğitimin tümünde yabancı dille eğitim devlet tarafından yasaklanmalıdır. Hatta yabancı misyoner okullarında bile Robert Kolej, San Josef ve benzeri eğitim dili tümüyle Türkçe olmalı. Yabancılar bu okullarında ayrı yabancı dil dersinde takviyeli, yeni ve hızlı yabancı dil öğrenme yöntemleriyle faydalı olmalıdırlar. Eğer bu değişikliğe yanaşmazlarsa gerçek gayeleri daha da açığa çıkacaktır. Özel veya devletin tüm okullarında yabancı diller ayrıca yeni verimli yöntemlerle öğretilmeli, yaz kursları açılmalı, kamuoyu düzeltilmeli, hazırlık sınıfı uygulaması kesinlikle kaldırılmalıdır. Eğer devletin fazladan 1-2 yıl eğitim yapmak gibi imkanı bolsa ve illa da her ülkeden 1-2 yıl daha çok okunacak deniyorsa, hazırlık yılında her öğrenci seçeceği meslek ne olursa olsun matematik, bilgisayar kullanım ve yazılımını öğrenmelidir. İşte o zaman her ülkenin gerisinde değil önünde oluruz. Çünkü öğretilen İngilizce sadece züppelik, rock'n'rollculuk dilidir. Gerçek bilim dili matematiktir. 6. Partisinin sağ veya sol edebiyatı ne olursa olsun iktidardakiler ve hükümetleri gerçekten Türkiye, Türk dünyası ve Türk halkının beka ve çıkarını en ön plana almalıdır. Bu anlamda milli olmalıdır. Peki öyle oldukları nereden belli olacak? Anlamanın kolayı var. Türkiye ve Türk dünyasının baş sorunu eğitim ve eğitim dili sorunudur. Bu konuya eğilmeye, kesin önlemler almaya yanaşmayan bir iktidar milli olamaz. Lafları ve giysileri ne olursa olsun. 7. Konuşurken İngilizce laflar katmak övünülecek bir şey değil, ayıplanacak bir şey olmalıdır. Böylelerine bu kibarca hissettirilmelidir. 8. Belediyeler, sorumlu kuruluşlar, iş yeri ya da dükkanları güzel Türkçe isimler koymaya teşvik etmeli, yarışmalar açmalı, törenlerle ödüller dağıtılmalıdır. Buna rağmen aşağılık duygusu hastalığından veya Türk diline gizli düşmanlıktan kurtulamayanların ruhsatları verilmemeli veya yenilenmemeli, yabancı dilden adlarla manen her gün yara bere içinde bırakılmamız önlenmelidir. 9. Keza milli iktidarın yetkili mercileri basın yayında dergi, gazete, televizyon, radyo isimlerinin Türkçe olmasını madde 8'deki gibi önlemlerle sağlamalıdır. 10. Dergilere abone olanlar yayımcılara toplu, çok imzalı mektuplar yazmalı, isim Türkçeleşmediği takdirde abone olmayacaklarını bildirmelidirler. Keza ilan verenler de televizyon olsun, gazete olsun önce ricada bulunmalı, olmazsa ilan yoluyla olan parasal kaynağı keseceklerini belirtmelidirler. 11. Anglolaştırma yolunda dış kaynakların 1970'lerde başlattığı masum görünüşlü, sessiz fakat son derece etkili bir yöntemde tişört dedikleri mintan seferberliğidir. Gençlerin üzerindeki üstleri İngilizce yazılı, çoğu da açık saçık anlamlı, hatta Amerikan bayraklı bu gömlekler önemli birer beyin yıkama aracıdırlar. Şimdi bu silahı tersine çevirmeliyiz. Esnaf, küçük imalatçı kuruluşlar bu konuda toplantılar yapmalı, önce bu yazı ve resimlerin kimlerce sokuşturulduğu saptanmalıdır. İngilizce bile bilmeyen bazı imalatçı ve esnafa bu yazıları kim veriyor? Dış ülkelerde aynılarına rastlamıyorum. Şimdi yetenekli çizimcilerimize esnaf güzel Türkçe yazılı resimler çizdirsinler. Bunlar da başarıyla milli kültüre, Türk okul ve evren kentlerini özendirecek sonuçlar olsun. Para kazanılırken milli bilince, dile zarar değil, faydası dokunsun. 12. Türk dünyasının bekasını isteyen, Türk dilini seven herkes, diğer siyasi, ülküsel görüşleri ne olursa olsun, dilimizin, eğitimimizin kurtarılmasını en önemli, birinci milli dava olarak görmeli, önce bu davayı hep birlikte halletmek için birleşmelidirler. Bu arada, şimdiki Türk Dil Kurumu'nun Osmanlıcayı unutulmaktan kurtarmış olan değerli dil ve edebiyat şahsiyetleri, yıllarca uzak Türk lehçelerinin sözcüklerini hazırlamış, Türk bilim ve teknik diline gerçek Türkçeden güzel terimler türetmiş, bu sefer de sağcı veya solcuya kızıp Anglomancayı körüklememiş eski Türk Dil Kurumu uzmanlarıyla barışmalı, hep birlikte gerçek Türkçe bilim dilinin geliştirilmesi ve de Türk dünyasının ortak yazı dilinin ortak Türkçe bilim dilinin bir an önce sağlanması için çalışmalıdırlar. Yoksa Türk dili lehçeleriyle beraber Anglo-Sakson, Rus ve İran'ın böl ve fethet siyasetine kurban gidebilir. Osmanlıca, öz Türkçe diye anlamsız kavgalar aslında gene anlamsız sağ-sol dış kaynaklı kavgalarıyla dilseverlerimiz bölünürken İngiliz atını alan sessizce Üsküdar'ı geçiyordu. Ama şimdi halkımız dahi bu gece yarısı ilerleyen düşman atlısını ay ışığında gördü, fark etti. Onun için 10 bin yıldır nice badireler atlatmış olan Türk dili ailesi gene muhakkak kurtarılacaktır. Bu en büyük ve en şerefli kurtuluş savaşı Türk dünyasının her köşesinden başlamıştır. Türk dili yalnız kurtulmayacak, o nadir matematiksel yapısıyla dünyanın da bilim dili olacaktır.